Ayrım 4.
Balat biçimindeki dörtleme, müzik açısından bakıldığında her birinde iki figürün bulunduğu iki tümcecikten oluşan bir müzik tümcesidir. Bu iki tümcecikten birincisine sesleniş, ikincisine de karşılık denilebilir. Birincisi ikincisine varır, ikincisi birincisinden doğar. Bu ikisi iş türkülerindeki iki bölümün, yani heyamola ile doğaçtan söylenen dizelerin işlevsel birliğinden kaynaklanan biçimsel bir birlik oluşturur. Müzik bilimciler buna ikili biçim adını verir. A-B. İkinci gelişme çizgisinde ise nakaratlar üçlü dizeler biçiminde sıralanır. Doğaçtan söylenen sözler de birinci ve ikinci nakarat dizelerinin ardından gelir. A. Güney İskoçya, Güney İskoçya, Güney. B. Amansız biriydi kaptanımız. A. Güney İskoçya, Güney İskoçya, Güney. B. Kas katıydı bize verdiği ekmek. A. Güney İskoçya, Güney İskoçya, Güney. Bu denizci türküsünde ikili biçimden doğarak gelişmekte olan üçlü biçim görülmektedir. Ve en sonunda türkü artık çalışma sürecinden bütün bütüne koptuğu zaman doğaçtan söylenen dizelerle nakarat arasındaki ayırım işlevsel niteliğini yitirir ve bütünüyle biçimsel bir özellik kazanır. Bunun sonucunda kesin çizgileriyle belirir üçlü biçim. A-B-A. A. Ah Charlie sevgilimdir benim, sevgilim sevgilim, Charlie sevgilimdir benim, o genç şövalye. B. Bir pazar sabahıydı yılın ilk aylarında, Charlie geldiğinde bizim kasabaya, o genç şövalye. A. Ah Charlie sevgilimdir benim, sevgilim sevgilim, Charlie sevgilimdir benim, o genç şövalye. Özetleyecek olursak, dildeki iki tümce türü, yani iki deyimli tümce ile üç deyimli tümce, müzikteki iki tümce türüne, yani ikili biçim ile üçlü biçime denk düşer. Ayrıca dil tümcesinin çalışma sürecinin mantıksal bir biçimde düzenlenen nesnel ya da bilgisel yönüne, müzik tümcesinin de çalışma sürecinin ritimli bir biçimde düzenlenen öznel ya da duyumsal yönüne denk düştüğü söylenebilir. Dördüncü bölüm, İlkel Bilgi. 1. Algısal bilgi ve ussal bilgi. Diyalektik maddeciliğe göre bilginin temeli toplumsal kılgıdır. Marksçılar, insanın dış dünyaya ilişkin bilgisinin doğruluğunun biricik ölçütünün insanın toplumsal kılgısı olduğunu savunurlar. Gerçekten de insanın bilgisi ancak önceden tasarladığı sonuçları toplumsal kılgı, maddi üretim, sınıf savaşımı ya da bilimsel deney süreci içinde elde ettiği zaman doğrulanmış olur. Bir kimse çalışmasında başarılı olmak, yani önceden tasarladığı sonuçları elde etmek istiyorsa, düşüncelerini nesnel dış dünyanın yasalarına uygun kılmak zorundadır. Eğer düşünceleri nesnel dış dünyanın yasalarına uygun düşmezse, kılgı da başarısızlığa uğrar. Mao Zedong, Kılgı Üzerine 1937. İnsan dış dünyayı değiştirmek gibi bilinçli bir amaçla katıldığı toplumsal kılgı süreci içinde deneme yanılma yoluyla giderek dış dünyanın yasalarını kavrar. İnsanın bilgisi ilk başlarda şeylerin dış görünüşleriyle sınırlıdır. Bu algısal bilgi aşamasıdır. Ama insan daha fazla uygulamada bulunduğu zaman şeylerin özüne inmeyi başarır. Buna da ussal ya da mantıksal bilgi aşaması denir. Duyularımız aracılığıyla edinilen izlenimlere dayanan algısal bilgiden, tam anlamıyla gelişmiş kavramlara dayanan algısal bilgiye geçiş, bilginin gelişmesinde belirleyici bir basamaktır. Toplumsal kılgı süre dururken, insanın kendi kılgısının akışı içinde, insanın duyu algılamalarına ve izlenimlerine yol açan şeyler birçok kez yinelenir. Sonra bilgi süreci içinde beyinde ani bir değişiklik, sıçrama, meydana gelir ve kavramlar oluşur. Kavramlar artık şeylerin dış görünüşleri, ayrı ayrı yönleri ve dış ilişkileri olmaktan çıkar ve şeylerin özünü, bütünselliğini ve iç ilişkilerini kavrarlar. Kavramlar ile duysal algılamalar arasında yalnızca niceliksel bir ayrım değil, aynı zamanda niteliksel bir ayrım da vardır. Aynı yerde. algısal bilgiden ussal bilgiye geçiş bir çözümleme ve bireşim süreci içerisinde gerçekleşir. Bu süreç sırasında öze ilişkin olanı dış görünüşe ilişkin olandan, geneli de özelden soyutlayarak ve onları mantıksal sınıflamalara dayanan kuramsal bir sistem içinde düzenleyerek duyusal algılamalarımızı kavramsallaştırırız. Bir şeyi bütünselliği içinde tam anlamıyla yansıtabilmek, bir şeyin özünü yansıtabilmek, bir şeyi çekip çeviren yasaları yansıtabilmek için bir kavramlar ve kuramlar sistemi oluşturmak üzere posayı atıp özü koruyarak, düzmece olanı atıp gerçek olanı koruyarak, bir şeyden başka bir şeye ve dıştan içe doğru ilerleyerek, duysal algılamayla elde edilen zengin verileri düşünce aracılığıyla yeniden düzenlemek gerekir. Algısal bilgiden ussal bilgiye doğru bir sıçrama gerekir. Aynı yerde. Algısal bilgiden ussal bilgiye geçişi kendimizde de görebiliriz. Daha önce hiç bilmediğimiz ya da yüzeysel olarak bildiğimiz bir etkinliğin alanında bilgi edinmeye başladığımızda bu geçişi gözlemlemek olasıdır. Aynı şey çocuklar için de söz konusudur. Çocuklar konuşmaya başlar başlamaz basit kavramlar oluşturma sürecine girerler. Ama mantıksal ilişkileri kavrama, tam anlamıyla gelişmiş kavramsal düşünce aşamasına ancak erginlik çağında ulaşırlar. Çocuk büyüklerinin biriktirmiş olduğu bilgiyi, bu konuşmayı ve düşünmeyi öğrenme süreci içinde özümler. Dolayısıyla çocuğun en sonunda erişeceği düzey, içinde yaşadığı topluluğun kültürel düzeyine bağlıdır. İlkel düşüncenin çocuksu olarak tanımlanması boşuna değildir. Çünkü bütünüyle algısal bilgi düzeyindedir ilkel düşünce. Uygar düşüncenin tersine somut ve özneldir, soyutlama gücünden yoksundur. Toplumsal kılgı düzeyi pek yüksek olmayan bir döneme rastladığından ilkel düşünce, gerçeklik karşısında bilgisel bir tutumdan çok duyumsal bir tutumu yansıtır. Bu bölümde ilkel düşüncenin bu özelliklerini inceleyecek ve bunların uygarlığın özüne ne ölçüde ışık tuttuklarını göreceğiz. 2. Çağrışım kümeleri. Çocuğun ruh yapısı ile ilkel insanın ruh yapısı arasında belirgin benzerlikler bulunduğunu hepimiz biliriz. Toplumsal insan bilimin ortaya koyduğu gibi çocuk konuşmayı ve düşünmeyi öğrenirken birçok temel özelliği bakımından ilkel insanların düşünme biçimini andıran bir zihinsel gelişme sürecinden geçer. Dillerin tarihsel gelişiminde de buna benzer kanıtlar bulunabilir. Dil çok ağır bir süreç içinde değişir. Hem de insanların toplumsal ilişkilerinden çok daha ağır bir süreç içinde. Bu yüzden de dil kendi yapısı içinde birer taşıl gibi gömülü duran ve ilkel düşünce biçimlerinin bir uzantısı olan köhnemiş biçimleri koruma eğilimindedir. Şimdi çağrışım kümesini inceleyelim. İlk kez Pavlov'un izleyicilerinden Vygotsky'nin yaptığı bu olgu, çocuğun zihinsel gelişmesinin önemli bir aşamasını belirler. Burada ilk önce bu düşünce biçiminin dil bilgisindeki cins sınıflamasının ve İngilizce'deki ve öbür dillerdeki benzer sınıflamaların temelini meydana getirdiğini, sonra da ilkeller arasında hala varlığını koruduğu için bu düşünce biçiminin kökenini saptamamızın olası olduğunu açıklamaya çalışacağız. Zihinsel gelişmesinin ilk aşamasında çocuk kümeler yoluyla düşünür. Çocuk toplumsal kılgı süreci içerisinde bazı nesneler arasında belli belirsiz bir takım bağıntılar kurar. Bu nesneler grubuna küme adı verilir. Çocuğun belirli nesneler arasında bağıntı kurması ilk başlarda yüzeysel duyumlara dayandığından gruplandırma bütünüyle öznel, dolayısıyla da geçici ve değişkendir. Ama kılgısının zenginleşmesiyle birlikte çocuk bazı nesnel ilişkileri kavramaya başlar. Bu kavrayış ussal ya da biçimsel olmaktan çok algısal ve işlevseldir. Örneğin sofra kurarken çatal, bıçak ve kaşıkları belli bir grup içinde düzenler. Böyle bir küme birbiriyle bağıntılı bir nesneler ailesi olarak kabul edilebilir. Herhangi bir aile adı, örneğin Petrov, çocuktaki çağrışım kümelerine çok benzeyen bir biçimde tek tek bireyleri bir araya getirir. Çocuk çağrışım kümeleri yoluyla düşündüğü gelişme aşamasında sanki aile adlarıyla düşünüyordur. Tek tek nesnelerin evrenini birbirinden ayrı ama birbiriyle bağıntılı aileler içinde gruplandırarak düzenler. Bir kimseyi Petrov ailesinin bir bireyi olarak sınıflandırmamızın nedeni, o kimseyle aynı adı taşıyanlar arasında herhangi bir mantıksal ilişkinin bulunması değildir. Gene bir çağrışım kümesinde de nesneler arasındaki bağıntılar soyut ve mantıksal değil, somut ve olgusaldır. Sorun olgular tarafından çözülür. L. Vygotsky, Düşünce ve Dil, 1962. Burada aile örneğini vermemizin nedeni çağrışım kümesinin ne olduğunu göstermektir. Gerçekte aile grubunun ilk biçimi olan toteme tapan klanın bütün bu tür çağrışım kümelerinin temeli olduğunu söylemek de olasıdır. 3. Dil bilgisi sınıfları. Hemen ruh bilimden dil bilime geçelim. Kümeler yoluyla düşünme sürecinin bazı dil bilgisi sınıflamalarının temelini oluşturduğunu göstermeye çalışalım. Dünyanın çeşitli yörelerindeki dillerde rastlanan ortak bir özellik de dil bilgisi sınıflarıdır. Her ad, isim, yapısal açıdan birbirinden ayrı iki ya da daha fazla sınıftan birine bağlıdır. Sınıflandırmanın temeli değişir, söz gelimi bazı Afrika dillerinde adlar canlı ve cansız, bazılarında da büyük ve küçük olarak sınıflandırılır. Çince'de ise az sonra açıklamaya çalışacağımız değişik bir sistem görülür. Bizim dilimizin, İngilizce, bağlı bulunduğu ailede cinsler adı verilen üç sınıf vardır. Eril, dişil ve yansız, ne dişi ne de erkek cinsten sayılan sözcük. Bu sistemlerde ortaya çıkan sorun, çokluk ya da zaman gibi öteki dil bilgisi sınıflamalarının tersine, belirli bir mantıksal zorunluluğa dayanmamalarıdır. Örneğin cins sınıflamasının cinsellik ayrımlarıyla şu ya da bu biçimde ilintili olduğu açıktır. Peki cinsellik düşüncesi cansız nesnelerin sınıflandırılmasında ne arıyor öyleyse? Söz gelimi Fransızca'da niçin, le crayon, kurşun kalem ve la plume, dolma kalem diyelim. Bu ayrımın mantıksal ya da nesnel bir temeli yoktur. Bütünüyle biçimsel bir ayrımdır. Dillerin tarihine baktığımız zaman ilk başlarda cins sınıflamasının gerçek dünyayı ilkel düşüncenin kavradığı biçimde olduğu gibi yansıttığını görürüz. Eril sözcük erkek yaratıklar için ya da yağmur yağdıran gökyüzü ve toprağı sulayıp bereketini artıran ırmak gibi erkeksi işlevleri olan şeyler için kullanılmaktaydı. Dişil sözcük ise dişi yaratıklar için ya da toprak ve ağaç gibi ürün veren doğurgan şeyler için kullanılıyordu. Ne dişi ne de erkek cinsten sayılmayan yansız sözcüklere gelince onlar daha olgunlaşmadıkları için cinssiz sayılan ürünlere ve çocuklara yakıştırılıyordu. Yansız sözcüğün küçültme eklerinin oluşturulmasında kullanılmasının nedeni budur. Gene meyvanın ağaçtan ayırt edilmesinde yansız sözcük dişil sözcüğe dönüşür. Yunanca'da melon, yansız, elma, melea, dişil, elma ağacı. Dolayısıyla cins sınıflamasının ilk başta bir çağrışım kümesi olduğu ve bu çağrışım kümesinde de doğadaki olayların cins ayrımına dayanan gruplar içinde bir araya getirilerek ilkel bilince göre bir düzene konulduğu sonucuna varılabilir. Şimdi de en azından görünüşte bütünüyle değişik olan Çin dilindeki sınıflandırma sistemine bakalım. İngilizce'de bir baş sığır, bir arşın bez, bir parça tebeşirden söz ederiz. Aynı şekilde Çince'de bir dal sokak, bir ağız adam denir. Dal ve ağız sözcükleri birer sınıflayıcı olarak kullanılmaktadır burada. Böyle 50'yi aşkın sınıflayıcı vardır. Bunlar adları, belirttikleri nesneler arasındaki bazı yüzeysel benzerlikler temelinde çeşitli sınıflar içinde toplamak amacıyla kullanılır. Örneğin dal sözcüğü sokak, ip, sıra, yılan ve benzeri gibi uzunluklarıyla göze çarpan nesneleri belirten adların sınıflayıcısı olarak kullanılır. Ağız sözcüğü ise insan, domuz, kuyu, kavanoz ve benzeri gibi ağzı ya da ağza benzer bir deliği olan nesneleri belirten adları sınıflandırır. Bu sistem gelişigüzel bir temele dayanmakla birlikte somut bir amaca hizmet eder. Çince'de bir yığın eş sesli sözcük vardır. Çevirenin notu. Burada George Thompson İngilizce'deki rain, rain ve ring gibi söylenişi aynı, anlamı ayrı sözcükleri örnek veriyor. Türkçeden örnek düşününce akla şu sözcükler geliyor. Yüz, sayı. Yüz, çehre. Kara, renk. Kara, toprak parçası. Çay, akarsu. Çay, bitki. Yaş ıslak, yaş yaşanan yıl. İşte sınıflayıcılar bu eş sesli sözcükleri birbirinden ayırt etmek amacıyla kullanılır. Örneğin i, zo, şan. Bir yöre, Da. İ, jian, şan. Bir giysi, gömlek. Bu durum sistemin sürdürülmesinin ve geliştirilmesinin nedenini açıklıyor. Ama hiç kuşkusuz kökenini açıklamıyor. Sistemin kökenini açıklığa kavuşturmak için sınıflandırmanın dayandığı düşünce biçimine bakmak gerekir. Nesneler duyumlara dayanan dışsal ve öznel ilişkilere bakılarak gruplandırılmışlardır ve iç bağıntıdan yoksundurlar. Kümeler yoluyla düşünmenin en ilkel biçimidir bu. Elbette bu, Çince'nin ilkel bir dil olduğunu değil, yalnızca ilk baştaki ilkel durumundan bugünkü gelişmiş durumuna olağanüstü hızlı bir süreç içinde ulaştığını gösterir. Dil bilgisindeki bu sınıf sistemlerinin ruh bilimsel kökenini saptadığımıza göre, sınıflandırmanın temelinin cins, boy, biçim ve benzeri neden bu kadar farklılık gösterdiğini anlayabiliriz. İlkel düşüncedeki çağrışım kümeleri, tıpkı çocuk düşüncesindeki çağrışım kümeleri gibi, derinlikten yoksun ve dolayısıyla da tutarsızdır. Hepsinde görülen biricik ortak özellik sınıflandırma gereksinmesidir. İnsanoğlu bir doğa olayları ağıyla karşı karşıyadır. İçgüdüsel insan, vahşi, kendini doğadan ayırt etmez. Bilinçli insan ise kendini doğadan ayırt eder. Sınıflamalar kendini doğadan ayırt etmenin, başka bir deyişle dünyayı ve olaylar ağındaki odak noktalarını tanımanın aşamalarıdır ve bu noktalar insanın onu tanımasına ve egemenliği altına almasına yardımcı olurlar. V.I.L.'nin, Hegel'in Mantık Bilimi adlı yapıtının özeti 1914-16. 4. Totemcilik. Buraya kadar gözden geçirdiğimiz ruh bilimsel ve dil bilimsel kanıtlar, çağrışım kümesi dediğimiz şeyin, düşüncenin gelişmesinin ilk aşamalarına kadar uzandığını göstermektedir. İnsan toplumunun başlangıç döneminde rastlanan ve ilkel tribüye özgü bir ideoloji olan totemcilik de varılan bu sonucu doğrulamaktadır. İnsan toplumunun çekirdeğini küçük bir göçebe topluluk oluşturmuştu. Bunları insansı maymunlardan ayıran özellik, elleriyle bazı ilkel araçlar yapmaları ve ateşten yararlanmalarıydı. İnsan toplumu bu ilk çekirdeğin bölünmesi sonucunda gelişti. Bu göçebe topluluk, ilkin, her ikisi de dıştan evlenme kuralına bağlı iki yarıma bölündü. Bir yarımın erkekleri öteki yarımın kadınlarıyla çiftleşti. Doğan çocuklar analarının bağlı olduğu yarımın üyesi sayıldılar. Daha sonra bu yarımlar da kendi içlerinde bölündü. Böylece iki yarım ve dört klandan oluşan basit tribü yapısı ortaya çıktı. İlk bölünme mızrağın bulunması sonucunda başlayan örgütlü avcılığın gelişmesiyle ilintili olsa gerek. İşte bu aşamada ilk iş bölümünü, cinsel iş bölümünü görüyoruz. Erkekler avcılıkla uğraşıyor, kadınlar ise erkekler gibi yer değiştirmeye yatkın olmadıklarından daha önceleri herkesin ortak görevi olan yiyecek toplama işini yerine getiriyorlardı. Değişik hayvanların avlanması bir işbirliği temelinde örgütlenmişti. Her klan belli bir hayvan ya da bitki türüyle özdeşleniyor ve bu onun totemi sayılıyordu. Bu totemler başlangıçtaki yiyecek bulma işiyle ilgili görevlerini yitirdikten sonra bile varlıklarını çeşitli biçimlerde çok uzun bir zaman korudular. Tribü her biri kendi totemine sahip olan birçok klana ayrıldı. Her tribü üyesi de başkalarıyla olan ilişkilerini gerek kendini gerek onları belirli hayvan ya da bitki türleriyle özdeşleyerek düzenledi. Avustralya'daki tribülerden birinin totemi kanguruydu. Bu tribünün üyelerinden birine kendi fotoğrafı gösterildiği zaman adam, "Aa bu tıpkı ben, yani kanguru," diye bağırmıştı. Böylece toteme bağlı gruplaşmalar çağrışım kümelerinin temelini oluşturdu. Toplumsal sınıflama, zihinsel bir sınıflamaya dönüştü. Bu nedenle totemcilik insan toplumunun hayvan dünyasından ayrıldığı ilk aşamaya kadar uzanır. O aşamada insan daha kendini gerek nesnel olarak, gerekse öznel olarak doğadan ayırmış değildi. Nesnel bakımdan insan öteki insanlarla toplumsal değil, doğal bir ilişki içindeydi. Öznel bakımdansa insanlar arasındaki ilişkiler insanın doğayla olan ilişkileri açısından dile getiriliyordu. Doğayla insanın özdeşleşmesi öyle bir görünüme bürünür ki, insanların doğayla olan sınırlı ilişkisi, insanların birbirleriyle olan sınırlı ilişkilerini, birbirleriyle olan sınırlı ilişkileri de doğayla olan sınırlı ilişkilerini belirler. Çünkü tarihsel bakımdan doğa daha pek değişmemiştir. Öte yandan insanın çevresindeki bireylerle ilişki kurmak zorunluluğunun bilincine varması, toplumda yaşadığının bilincine varışının başlangıcıdır. Bu başlangıç o aşamadaki toplumsal yaşamın kendisi kadar hayvansaldır. Marx ve Engels, Alman İdeolojisi 1853-46. Demek ki hem çocuktaki zihinsel gelişmede hem de dilin doğuşunun ilk dönemlerinde görülen çağrışım kümesi, başlangıçta üretimin gelişmesi sonucunda ortaya çıkacak olan insana özgü ilk ilişkilerin maymundan insana geçişteki bilinçli bir yansımasıydı. 5. İlkel tapınma töreni ve mitos. İnsanı hayvanlardan ayıran özellik kendi yaşam etkinliğinin bilincinde olmasıdır. İnsan kendini gerçekliğin dolaysız bilincinden öznel olarak kurtarmasını bilir. İşte kuram ile kılgının ayrılmasının temeli de bu zihinsel soyutlama işleminde yatar. Ne var ki bu aşamada daha kuramdan söz edilemez. Yalnızca ilkel tapınma törenleri söz konusudur. İlkel tapınma töreni şimdilik kılgıdır ama emekten bilinçli olarak ayrılmış bir kılgı. Bu törenlerin özünü açıklamak için en çok rastlanan belirtilerinden birine yansılama danslarına bakabiliriz. Yansılama ya da bilinçli öykünme insana maymunsu atalarından kalıt kalan bir özelliktir. İlk başlarda insan yapacağı işi önceden ya da sonradan gösteri olarak gerçekleştiriyordu. Bunun nesnel bir işlevi vardı. İnsanın o işi daha iyi yapabilmesini sağlıyor, yeteneğini geliştiriyordu. Yansılama böyle doğdu. Ortaklaşa çalışmadaki ses ve gövde devinimleri gerçek çalışma sürecinden ayrı olarak türkü ile dansı birleştiren bağımsız bir etkinlik durumuna getirildi. Bu tür etkinlikler tribü yaşamının ortak bir özelliğidir. Totem bir bitki ise büyümesi ve insanlar tarafından toplanması, bir hayvansa belirleyici özellikleri ya da yakalanması ve öldürülmesi gösteri olarak gerçekleştirilir. Sonraları bu törenler totemde kişileştirilmiş olan ve yaşayan klan üyelerine yardıma çağrılan klan atalarına bir yakarış görünümüne bürünür. Erginlik çağına gelen çocuklar için bir erginleme töreni düzenlenir. Çocuklar bu yansılama töreni sırasında düşsel bir biçimde ölüp yeniden doğarlar ve böylece çocukluktan çıktıklarını kanıtlamış olurlar. Tören klanın bulunduğu yerin uzağında düzenlenir. Törene katılanlar gözyaşlarıyla gider, sevinçle dönerler. Tribü yaşamının daha ileri aşamalarında yansılama danslarının bütün doğa olaylarına uygulandığını görürüz. Ekinlerin büyümesini sağlamak amacıyla yapılan danslar, yaz mevsiminin gelişini hızlandırmak için yapılan danslar, doğal yıkımları önlemek için yapılan danslar, solup küçülen ayı yeniden canlandırmak için yapılan danslar. Yansılama törenlerinin dayandığı ruh bilimsel ilkeyi göstermek için bir örnek verelim. Yeni Zelanda'daki Maorilerin bir patates dansı vardı. Körpe ürünlerin doğu rüzgarlarından zarar görmesi söz konusuydu. Bunun için tarlalarda çalışan kadınlar dans ederler, gövdeleriyle rüzgarın esişini, yağmurun yağışını, ekinlerin büyüyüp yeşermesini yansılarlar ve bu arada türkü söyleyerek ekinlerin de kendilerine uymasını dilerlerdi.